Ayrım 34.
Parti listelerine aday yerleştirme yetkisini almış bulunması da gelecekle ilgili bir arayışın belirtileri sayılmalıdır. Galiba olağan döneme geçtikten sonra da toplumun kendi özgür ve bağımsız iradesiyle kendi yolunu çizmesinin sakıncalı olabileceği düşünülmekte, milletin güvenebileceği kişiler onun adına seçilmek istenmektedir. Eğer 79 sayılı kararda yer alan düzenlemeler gerçekten bir askeri yönetimi seçimlerden sonra da sivil bir görüntü altında sürdürme özlemini yansıtıyor ise ortada çok ciddi bir durum var demektir. 27 Mayıs ve 12 Mart askeri hareketlerinin gerekli anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeleri yaptıktan sonra milletin özgür iradesiyle oluşan yönetimleri iktidarı devretmiş olmasını hata olarak gören bir anlayış, ülkeyi ister istemez büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Türkiye'nin önemli güçlükleri aşarak demokratik gelişme yolunda ilerleyebilmesi ve Türk ordusunun toplumdaki etkin ve saygı konumunu sürdürebilmesi, bir ölçüde 27 Mayıs ve 12 Mart askeri harekatlarının kendi sınırlarını isabetle ve cesaretle çizebilmiş olmalarının sonucudur. Askeri müdahalelerin daha sonraki askeri müdahale ihtiyacını bertaraf etmediği doğrudur. Fakat Türkiye gibi hızlı bir kalkınma ve yapısal değişme sürecini yaşayan, gelişme yolundaki bir ülkenin hali hazır ve gelecekteki bunalımlarının tümünü bir askeri müdahale ile çözme hayalini ciddi ve sorumlu bir anlayışla bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye, Atatürklerin, İnönülerin önderliğinde askeri sivil yönetimleri 25 yılı aşkın bir süre denedikten sonra demokratik rejimin kaçınılmazlığını yaşayarak görmüştür. 30 yıllık bir demokrasi deneyinden sonra şimdi tekrar Türkiye yolunu arayan bir ülke durumuna sokulmamalıdır. Batı dünyasının temel değerleri ile yetiştirilmiş cumhuriyet kuşakları kendilerine demokrasi kültürünün dışında bir siyasal benlik arama zorunluluğu içine düşürülmemelidir. Böyle bir durumun yol açacağı sosyal deprem, terörist eylemcilerin yarattıkları istikrarsızlık ile karşılaştırılamayacak kadar vahim olabilir. 12 Eylül yönetiminin milli iradenin onaylamak zorunda bırakılacağı tercihler yapmaya yöneltilmesi ülkeyi büyük bunalımların içine sürükler. Bir kez böyle bir tercih yapıldıktan sonra bu tercihin reddedilmesinin de kabul edilmesinin de ayrı ayrı sakıncaları vardır. Kimse kişisel tercihlerini milli menfaatlerin icabı haline dönüştürüp milli iradeye zorlayamamalı, bu zorlamanın tahribatını Türk milletini ve onun kurumlarının sırtına yükleyememelidir. Türkiye, siyasal iktidarların bir yandan milli iradenin üstünlüğüne, öte yandan etkili çevrelerin özel tercihlerine göre oluşup biçimlendiği, çifte meşruiyet standartlı bir ülke haline getirilmemelidir. Böyle bir meşrutiyet kargaşasının içinden her şey çıkabilir. Ama barış ve istikrar içinde bir ülke çıkması herhalde çok güçtür. Türk ordusunun siyaset dışındaki geleneksel konumuna gölge düşürebilecek her girişim, nereden gelirse gelsin mutlak bir kararlılıkla göğüslenmelidir. Ülke olarak devasa sorunlarla karşı karşıyayız. Fakat ne bu sorunlardan, ne birbirimizden, ne de milletten korkmamıza gerek vardır. Bütün güçlükleri ancak milletin sevgisi ve desteği ile aşabiliriz. Türkiye'nin aydınlık geleceği, vehimlerle, kuşkularla, suçlamalarla ve zorlamalarla değil, sevgi ve güven duygusu ile, özgür tartışma ile, millet egemenliği inancı içinde demokratik uzlaşmalarla kurulabilir. 4. MGK'nın kendisini 79 sayılı kararı almaya yetkili ve iddialarını herhangi bir soruşturmaya gerek göstermeyecek kadar sübuta ermiş saydığı anlaşılmaktadır. Fakat MGK'ca bu kararın muhatabı olarak seçilen kişilerden birisi olarak ben, 79 sayılı karara karşı cevabımı yalnızca gerçekleri tarihin tutanağına yansıtabilmek amacıyla doğrudan MGK'ya bildirmeyi, kutsal savunma hakkının kendime ve devletime olan saygının, hukuk devletine olan inancımın bir gereği ve başta Atatürk olmak üzere Türkiye'de çağdaş bir hukuk devleti, insanların kapı kulu ya da tebaa olmaktan çıkıp hukuk bilincine sahip yurttaşlar haline geldiği bir çağdaş cumhuriyet yaratmak için büyük mücadeleler veren insanlara karşı takdir duygularımın bana yüklediği bir görev saydım. Siyasal hayatımızda gelecekte büyük tartışmalara konu olacak bu karar ve uygulama ile ilgili değerlendirmemi, daha bu aşamada doğrudan MGK'ya bildirmenin dürüstlük gereği olduğunu ve kamuoyunda açıkça tartışılamayan, bu nedenle de muhtemel zaafları ortaya konulamayan bu kararla ilgili görüşlerimi bilmeye MGK'nın özellikle hakkı ve ihtiyacı bulunduğunu düşündüm. Avrupa'da 700 yıl önce Magna Carta, Habeas Corpus ile güvence altına alınan temel hakların Türkiye'de 1983 yılında ihlal edilmesi karşısında hakları ihlal edilenlerin bile bu duruma itiraz edememeleri gibi bir ayıptan ülkemi korumak istedim. Gücüm bu kadarına yetti. Saygılarımla Deniz Baykal. Lacivert elbiselerini giydiler, kravatlarını taktılar, üstlerini başlarını ayna karşısında özenle bir kez daha gözden geçirdiler. Sonra da sabahın saat 7.30'unda günlük olağan voltalarını atmak üzere deniz kıyısına indiler. Zincirbozan'da bulunan CHP kökenliler 9 Eylül 1983 günü yine her sabah olduğu gibi deniz kıyısında 110 metrelik yolda volta atmaya inerken işte böyle lacivertler içindeydiler. Her sabah bu saatlerde Zincirbozan ahalisi odalarından çıkar ve volta atarak günde yaklaşık 10 kilometre yürümeye çalışırlardı. 110 metrelik yolun ilk müşterileri de genellikle Süleyman Demirel ile Süleyman Genç'ti. Aradan 15-20 dakika geçti, AP'liler baktı ki CHP'lilerin tümü laciler içinde. Şöyle uzaktan bakıyorlar, pek bir anlam veremiyorlardı. Biraz sonra Demirel, CHP'lilerin topluca bulunduğu yere geldi ve büyük bir şaşkınlık içinde sordu. Beyler, ne oluyor bugün burada? Yabancı bir misafiriniz falan mı gelecek? CHP'nin Zincirbozan'daki en büyüğü Sırrı Atalay oturduğu sandalyeden kalktı ve "Beyefendi, sizi rahatsız etmek için söylemedik. Bugün 9 Eylül, yani CHP'nin kuruluş yıl dönümüdür. Bizim için özel bir gün sayılır. Hiç değilse bugün, kıyafetlerimizi değiştirerek, günlük pantolon ve şortları atarak, buradaki elbiselerimizi giyip bugünü aramızda kutlamayı düşündük. Onun için bugün kıyafetle dolaşacağız burada." Demirel'in ağzından tek bir sözcük çıktı. "Ya!" Yüz hatları gerildi ve "Peki!" diyerek ayrıldı. CHP'liler orada askeri kampın içinde yerden otların arasından kır çiçekleri topladılar. Kampta bir de Atatürk büstü vardı. Hep birlikte önlerinde Sırrı Atalay olduğu halde Atatürk büstüne topladıkları kır çiçeklerini koydular. Sonra da saygı duruşunda bulundular. Döndüler baktılar ki AP'lilerin tamamı da günlük giysilerini çıkarmışlar, kravatları takıp elbiselerini giymişler. Başta Demirel olmak üzere kendilerine doğru geliyorlar. AP'liler kendi içlerindeki protokole göre sıralanmışlar, ellerinde bir kutu şeker, o anda hemen nasıl bulabildilerse de gelip tek tek CHP'lilerin kuruluş gününü kutluyorlardı. Herkesi yeniden duygusal bir hava kapladı, gözler nemlendi. Demirel'in ağzından şu sözler döküldü. "Bu mantık olduğu sürece ne bu parti ölür ne de bu memlekette demokrasi ölür. Tutukluluk halinin sürdüğü bir yerde, böyle bir yerde bile tutukluluğunu unutup partisinin kuruluşunu kutlayan insanların var olduğu bir memlekette ne parti ölür ne de demokrasi. Hepinizi kutlarız." Herkes birbiriyle kucaklaştı. Ondan sonra da İsmet Paşa'dan başlayarak yaşanan ortak anılar tek tek anlatıldı. Demirel İsmet Paşa'yı nasıl kızdırdığını anlatıyor, Çağlayangil Ecevit'le karşılaşmalarını aktarıyor, CHP'liler partiye nasıl girdiklerini, seçimlerden sonra ilk kez meclise nasıl seçildiklerini anlatıyorlardı. Kampta bulunan askerler de şaşırmıştı. Herkesin böyle gün ortasında ve bir mecburi ikamet durumunda lacivert elbiseleriyle dolaşmasına. Kamp komutanı özür dileyerek yanlarına yaklaştı ve ne olduğunu sordu. Ne olduğunu öğrenince "Affedersiniz," dedi, şaşırdı ve şaşkınlıkla "Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı?" diye sordu. Zincirbozan'da ikinci önemli siyasal olay işte buydu. Zincirbozan'da zorunlu ikamet ilk açıklandığı anda 6 Kasım seçimlerinden sonra TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşmasına dek sürecekti. Ancak 30 Eylül günü konseyin 166 sayılı kararıyla sona erdirildi. Orada ciddi dostluklar doğdu. Hatta birkaç ay sonra Demirel, Zincirbozan ahalisine Ankara'da bir yemek verdi. Sırrı Atalay da aynı ekiple bu kez AP'nin kuruluş gününde onlara ve arkadaşlarına bir yemek verdi. Öylesine dostluklar kuruldu ki yıllar öncesine gidildiğinde karşılıklı sataşmalar ve kavgalar büyük bir hoşgörü içinde anlatılmaya başlanmıştı. Nasıl olmasın ki? Örneğin 1968 yılında öğrenci olaylarında Celal Doğan İstanbul Üniversitesi'nde olaylara karışan bir öğrenciydi. Demirel de başbakan. Öğrenciler Celal Doğan dahil rektörlük binasını işgal etmişler, polis başbakana haber vermiş, Demirel de atın kerataları içeri, yarın sabah bırakırsınız emrini vermişti. Demirel'in emriyle emniyette sabahlayan Celal Doğan, şimdi onunla birlikte zincir bozanı paylaşıyordu. Herkes kendi siyasal inancını, dünya görüşünü korudu. Ama dostluklar doğdu, hatta perçinleşti. Örneğin Metin Tüzün için 1984 yılında Barış Derneği'nden dava açıldığında, ikinci Barış Derneği davası, ilk arayan Hüsamettin Cindoruk oldu. Bana vekaletini ver, seni ben savunacağım, diyordu. Zincir Bozan'la birlikte Türk siyasal tarihine yeni bir sayfa ekleniyordu. 15. Bölüm. Vetolar işliyor, sırdaş hesap görev yapıyor. 16 Mayıs'tan sonra kurulmaya başlayan partilerin 6 Kasım seçimlerine katılabilmeleri için iki koşulu yerine getirmeleri gerekiyordu. Bunlardan ilki, herhangi bir partinin en az 30 kurucu üyesinin Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyordu. Onaylanmış kurucu üyesi 30'u bulmayan siyasal partilerin seçimlere katılması, siyasal partiler yasasının geçici maddelerine göre mümkün değildi. Seçime katılmanın ikinci koşulu ise partinin kendi iradesine kalmış bir olaydı. Partiler en az 34 ilde ve bu illere bağlı ilçelerin en az yarısında örgütlenmiş olmalıydı. Ancak bu iki koşulu sağlayan partiler 6 Kasım seçimlerine girebileceklerdi. Koşulların yerine getirilmesinin son tarihi de 24 Ağustos 1983'tü. Dolayısıyla siyasal partilerin kurucuları her şeyden önce konseyin incelemesinden geçiyordu. Gerekli örgütlenmeyi tamamlasa bile 30 kurucu üye konseyce onaylanmadığı sürece o parti seçime katılamıyordu. Hatta siyasal partiler yasasının geçici 4. maddesine göre 6 Kasım seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanına dek MGK parti kurucuları üzerinde inceleme yapma ve üye tam sayısı ile karar alma yetkisini elinde bulunduruyordu. Bu maddeye göre kurulmuş partilerin her kademedeki yöneticileri hakkında MGK karar verme yetkisini elinde bulunduruyordu. Benzer biçimde seçime katılmaya hak kazanan partiler belirledikleri milletvekili adaylarını 2 Eylül 1983 akşamına dek Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecekler. Ondan sonra da konsey bildirilen kişilerin milletvekili adayı olup olamayacaklarını karara bağlayacaktı. Bir anlamda partilere çifte veto geliyordu. Önce kuruculuk aşamasında, sonra da milletvekili adaylığı aşamasında. Bu nedenle kurulan partiler kurucularını MGK'ya sunuyor ve bekliyorlardı. Şimdi artık kurulma heyecanı yerini veto heyecanına ve beklemeye bırakmıştı. Kim veto edilecek, kim kurucu olarak kalacaktı? Sonunda seçimlere hangi partinin katılmasına izin verilecekti? Büyük bir maraton, müthiş gergin bir bekleyiş başlamıştı. Bu bekleyişe başka bazı bürokratik engeller ekleniyordu. Örneğin kadrolaşmak ve örgütlenmek. Kurucu listelerini veren partiler bir yandan MGK'nın onayını beklerken öte yandan örgütlenmeye gidiyorlardı. Sabahlara dek uykusuz geceler ve günler başlamıştı. Şimdi de örgütlenmek için. Bir partinin bir ilde örgütlenmesi için en az 8 kişiye, bir ilçede örgütlenmesi için de en az 5 kişiye ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bir partinin 67 ilde en az 536 kişi, 570 ilçede en az 2850 kişi bulması gerekiyordu. Yani bir partinin örgütlenmede fiilen bulmak zorunda kalacağı kişi sayısı 3386 idi. Türkiye'nin o günkü ortamında tek bir partinin bulması gereken bu kadar insanın ayrıca ve de doğal olarak o partinin dünya görüşüne ve felsefesine uygun düşmesi elbette olağandı. Haziran 1983 sonlarında 7 parti kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermişti. Bu 7 parti MGK'dan onay beklerken örgütlenme için adam bulmak zorundaydı. Bir partinin 3386 kişiye ihtiyacı olduğuna göre 7 partinin o günlerde tüm il ve ilçelerde örgütlenebilmesi için tam 23 bin yeni insana gerek duyduğu ortaya çıkıyordu. Yasa 34 il ve onun yarısı kadar ilçede örgütlenmeyi zorunlu görüyordu. Bu durumda bile bir partinin 34 il ve ona bağlı ilçelerin en az yarısında örgütlenebilmesi için yaklaşık 1500 kişi, 7 partinin 10.500 kişi bulması gerekiyordu. O günlerde parti kuracak ve örgütleyecek insan bulmak inanılmaz güçtü. Hem bu insanları bulacaksınız, hem bir parti çevresinde birleştireceksiniz, sonra da onların siyasal faaliyete geçmesini bekleyeceksiniz. Herhangi bir parti kurucu bir il ya da ilçeye gidiyor, bulduğu yeni politikacıları önce kabul ediyor, parti de o ili kurulmuş olarak görüyor, bakıyorsunuz ardından ses seda çıkmıyordu. Telefonlar, telgraflar, bizzat oraya gidip gelmeler inanılmaz bir zaman, akıl almayacak bir çalışma ve sabır istiyordu. Üstelik bu işi 16 Mayıs ile 24 Ağustos arasında tamamlamak gerekiyordu. Eğer parti seçime girmeye izin almışsa, o zaman seçim için elbette diğer illerde de örgütlenmeye gitmek gerekiyordu. Örgütlenmenin bir başka yönü de il ve ilçelerde kurucu olabilmek için yerine getirilmesi gereken bürokrasiydi. İlde ya da ilçede her bir kişinin tek tek nüfus cüzdan sureti, ikametgah kağıdı, savcılık belgesi gibi toplam 6 belge hazırlaması gerekiyordu. Bu belgeler tüm Türkiye için hesaplandığında bir partinin Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde örgütlenmesi için toplam 140 bin belge ve işlemi tamamlaması gerekiyordu. O parti benim, bu parti senin tartışmaları arasında pratikte hiç de gözden uzak tutulmaması gereken bu rakamların partiler açısından ne demek olduğunu insan şu anda hayal bile edemez. Konseyin gerek kuruculukta gerekse milletvekili adaylığında dayandığı mantık anayasanın geçici maddelerindeki mantıkla eş anlamdaydı. Ne demişti sivil danışmanlardan Emin Paksüt? Uçak Yeşilköy'den kalkıp Esenboğa'ya inişi sırasında pistin temiz tutulması gerekir dememiş miydi? İşte pistin temiz tutulması ancak vetolarla sağlanabilirdi. Yeni politikacı tipi pisti kirletmeyecek politikacılar ancak vetodan geçmiş olanlarla mümkündü. Türkiye'de yeni döneme ve yeni politikaya uyum sağlayabileceği düşünülenler vetodan geçti. Bunun için de elbette geniş bir istihbarata gerek vardı. Her bir kişi için tek tek istihbarata. Evren Paşa'ya ihtilalin liderisiniz. Yeni sesler, yeni soluklar yaratmak hakkınızdır. Yeni bir düzen kurmak hakkınızdır deniyordu. Nitekim hakkında veto kararı verilen kişilerle ilgili olarak parti liderleri Cumhurbaşkanı Evren'e başvurduklarında her biri hakkında gayet iyi istihbarat yapılmıştır karşılığını alıyorlardı. Ama MGK'nın herhangi bir kurucu için veto hakkını kullanması acaba her zaman o kişi hakkındaki istihbarattan mı kaynaklanıyordu? Yoksa seçimlere kurulan her partinin sokulmak istenmeyişinden mi? Bu da ayrı ve çok önemli bir soruydu. Veto edilenler zaman zaman büyük düş kırıklığına uğruyor, acaba benim neyim var diye kuşkuya düşüyor, o ailede tedirginlik yaratıyordu. Bazı vetolular nedenini öğrenmeye çalışıyordu. İlk anda veto siyasal kulislerde ve toplumda bir şok yarattı. Ama sonradan işin mantığını herkes kavradı. En az vetoyu kuruculuk aşamasında MDP yedi. Sadece 3 kurucusu vetolandı. ANAP ve HP'ye önce 7'şer veto geldi. Ama ANAP ile MDP ilk başvuru sonucunda MGK'dan 30 kurucu üyeyi geçirmiş, ilk 2 parti kimliğini kazanmıştı. Halkçı Parti ancak 3. bildirimden sonra 30 kurucu üyeyi tamamlayabildi ve kurucusu onaylanan 3. parti oldu. Bu 3 partinin dışında diğer 11 partiden hiçbiri 24 Ağustos tarihine dek konseyin veto barajını aşamadı. Dolayısıyla da seçimlere ancak bu 3 parti girebildi. Sırdaş hesap görev başında. Partilerin kuruluşunda karşılaştıkları önemli bir sorun da mali kaynaktı. Parayı nereden bulacaklardı? Yasaya göre partiye tek bir kişinin ya da kurumun yapacağı yardım 1 milyon liradan fazla olamıyordu. Partiye katılanların bağışları da elbette sınırlıydı. Para nereden bulunacaktı? Telefon, kağıt, kalem, bina kiralama, döşeme, örgütlenme için ulaştırma masrafları, haberleşme masrafları nasıl karşılanacaktı? Bir ilçe binasında en azından bir ay için 100 bin liraya gerek duyuluyordu. İlçe binasının işlemesi ve parti faaliyetine geçebilmesi için. İşte o zaman partilere yardım yapabilecekleri ciddi bir kaynak bulundu. Sırdaş hesap. Bu yöndeki uygulamaya olanak sağlayan ilk hukuksal düzenleme 29 Mayıs 1980 tarihine dek iniyor. o tarihte Bakanlar Kurulu'nun yayımladığı bir kararname ile bankalara 6 ay ile 2 yıla kadar vadeli ve hamiline yazılı mevduat sertifikası çıkarabilme yetkisi tanınmış ve mevduat sertifikasının tasarruf mevduatı hükümlerine tabi olacağı açıklanmıştı. Kararnamelere ve tebliğlere resmi adı mevduat sertifikası olarak geçen bu kavram, daha sonra uygulamada sırdaş hesap adını alacaktı. Neden böyle olduğu da adından belliydi. Herhangi bir kişi, herhangi bir bankaya gidip hamiline yazılı sertifika alıyor ve yatırılan paranın miktarını sadece kendisi biliyordu. Hangi bankada kimin ne kadar hesap açtırdığı, bu tür bir hesap açtırılması halinde bilinmiyordu. AP azınlık hükümeti döneminde alınan bu kararla yurt içinde ya da dışında bulunan kara paranın bankalara çekilmesi amaçlanıyordu. Böylece kara para ekonomik çarka katılmış olacak ve piyasada kredi olarak kullanılabilecek yeni bir kaynak yaratılacaktı. Kimin, nereye, ne kadar para yatırdığı bilinmediği için de mevduat sertifikası gibi karışık bir isim kısa süre sonra sırdaş hesap olarak anılacaktı. Nitekim beklenen gerçekti. En azından gerçekleşeceği belli oldu. 1980 Temmuz'unda yani ilk bir aylık uygulamada bankalara toplam 4 milyar lira sırdaş hesap üzerinden hesap açtırıldı. 1980 sonunda 22 milyar liraya yükselen sırdaş hesap 1982 sonunda 265 milyar liraya yükselmişti. 1985 Mayıs itibariyle bankalarda toplam 408 milyar lira dolayında sırdaş hesap vardı. İşte pürüzsüz, endişesiz, rahat bir çözüm. Partilere yardım, sırdaş hesaptan çekilecek paralarla pekala gerçekleşebilirdi. Öyle de oldu. Bugün partilere kimin ne kadar yardım yaptığını hiç kimse tam olarak bilemez. O partinin genel başkanı bile tam olarak bilemez. Zaten bilemiyor da. Elbette hangi firmanın ya da kuruluşun hangi partiyi desteklediği biliniyor. Ama bunun ortada hiçbir kanıtı yok. Şu firmaların bu partiyi, diğerlerinin öteki partiyi finanse ettiği biliniyor. Hatta firmaları itibariyle bir liste bile hazırlamak mümkün. Şu partilere bu firmalardan yardım gitti biçiminde. Ama kanıtı yok ortada. 1980 Mayıs'ında yayımlanan bu kararın aradan 3 yıl geçtikten sonra böyle bir hizmet vereceği herhalde o tarihlerde kimsenin aklının ucundan bile geçmemişti. Vetolar partilerde. Kuruculara ilişkin MGK'dan partilere ulaşan sarı zarflar her partide dramatik gerilimlere neden oldu. Ama bunların içinde en önemlisi SODEP'e gelen vetolardı. Çünkü o ana dek kurulan partiler arasında genel başkanın veto edildiği tek parti SODEP oldu. Erdal İnönü ve 20 kurucu arkadaşı veto edilince çoğu kişi SODEP'in seçimlere sokulmayacağını tahmin eder gibi oldu. SODEP'te zarfı 23 Haziran günü Genel Sekreter Ahmet Durakoğlu açtı. Herkes başına toplandı. Durakoğlu derin sessizlik içinde bekleyenlere veto edilenlerin isimlerini okumaya başladı. Erdal İnönü.